Ayrım 33.
Sayfa 317. Descartes'ci kuşku adı verilen yöntemi açıklamakla işe başlar. Felsefesine sağlam bir temel bulmak için kuşku edebileceği her şeyden kuşkulanır. Bir işlemin zaman alacağını önceden gördüğü için de davranışını genellikle kabul edilen kurallara göre ayarlamaya karar verir. Bu durum uygulamada Descartes'in kuşkusunun olanaklı sonuçlar tarafından engellenmesini önler. Descartes, duyulardan kuşkulanarak girişir işe. Burada, ateşin karşısında giyinmiş olarak oturduğumdan kuşku edebilir miyim diye sorar kendi kendine. Evet, kimileyin gerçekte yatağımda çıplak olarak bulunduğum halde burada oturduğum hayal ettiğim bakidir. Pijama gecelik bulunmamıştı o sıralar. Dahası deliler kimileyin sanrı içindedir. Benim de öyle olmam olanaklı. Bununla birlikte düşler, ressamlar gibi bize gerçek şeylerin hiç değilse ögeleri açısından kopyasını verir. Kanatlı bir atı hayal edebilirsiniz. Fakat bu sadece sizin atları ve kanatları görmüş olmanızdandır. Böylece uzanım, büyüklük ve sayı gibi hususları içeren cisimsel yapıyı tek tek nesneler hakkındaki inançlara bakıldığında kuşkuyla karşılamak daha kolaydır. Tek tek nesnelerle ilgili olmayan aritmetik ve geometri, gerçek konulardan sayı ve uzanım bakımından ayırt edilmeyen düş konuları içinde doğrudur. Aritmetik ve geometriden de kuşku edilebilir yine de. Tanrı, ben bir karenin hesaplarını hesap ederken ya da 2'yi 3'e eklemeye çalışırken hata etmeme yol açabilir. Belki hayalen bile Tanrı'ya böyle nezaketsizlik yüklemek doğru değildir. Fakat güçlü Tanrı'dan daha az kurnaz olmayan, aldatıcı ve bütün çalışmasını beni yanıltmakta kullanan bir kötü şeytan var olabilir. Eğer böyle bir şeytan varsa, gördüğüm bütün nesneler sadece o şeytanın benim inancımı ortadan kaldırmak için yarattığı tuzak biçiminde sanrılar olabilir. Bununla birlikte kuşkulanmadan edemeyeceğim bir şey var. Eğer var olmamışsam, kurnaz da olsa hiçbir şeytanın beni aldatamayacağı, hiçbir vücuda sahip olmayabilirim. O zaman şeytanın aldatması bir sanrı olabilir. Fakat düşünce farklıdır. Şeytanın gerçekten aldatması için onu düşünmek yetmiyor. Oysa vücudun var olması için düşünce zorunlu ve yeterli. Her şeyin yanlış olduğunu düşünmek istediğim halde düşünen benim, zorunlulukla bir şey olmuş olması gerektiğini ve düşünüyorum, o halde varım ilkesinin doğruluğunun kuşkucuların aşırı sayımlarıyla ortadan kalkmayacak ya da alt üst edilemeyecek ölçüde sağlam ve kesin olduğunu fark ederek onu hiç çekinmeden araştırdığım felsefenin ilk ilkesi olarak alabileceğim yargısına vardım. Düşünüyorum, o halde varım kanıtı Descartes'in kojitosu olarak tanınır ve ona vardıran işleme Descartes'ci kuşku adı verilir. Bu parça Descartes bilgi kuramının çekirdeğidir ve onun felsefesindeki en önemli hususu kapsar. Descartes'tan beri filozofların çoğu bilgi kuramına önem vermişlerdir ve onların bu şekildeki davranışları büyük ölçüde Descartes dolayısıyladır. Düşünüyorum, o halde varım ilkesi, zihni maddeden ve kendi zihnimi başkalarının zihninden daha kesin duruma getirmektedir. Böylece Descartes'tan türeyen bütün felsefede özelliğe ve maddeyi sadece zihinde bilinenlerin indirgenmesi yoluyla bilebileceğimiz, o da bilebilirsek, bir şey saymaya doğru bir eğilim türemiştir. Bu iki eğilim hem Avrupa idealizminde hem İngiliz empirikliğinde vardır. Birinci ekol bunu utkulu, zaferli bir havada isteyerek, ikincisi ise üzülerek kullanır. Son zamanlarda araççılık, enstrümantalizm denen felsefeyle Descartes özneciliğinden kaçma çabası baş göstermiştir. Araççılıktan şimdi söz etmeyeceğim. Bu istisnayla modern felsefe sorularının büyük ölçüde Descartes'tan beri biçimlendiğini kabul etmiş, fakat o sorular Descartes'in verdiği karşılığı benimsememiştir. Okuyucu Sanctus Augustinus'un bütünüyle Cogito'ya benzer bir kanıt geliştirmiş olduğunu anımsayacaktır. Bununla birlikte Cogito'ya ün kazandıran Augustinus değildir. Augustinus, Cogito'sunun çözmeyi tasarladığı sorun, onun düşüncelerinde sadece küçük bir parça işgal etmektedir. Descartes özgürlüğü, özgürlük kanıtını bulmakta, onun önemini keşfetmekten daha az pay sahibi ise de kabul edilmelidir. Dipnot. Kanıt getirmemişse de özgürlüğe, düşüncenin özgürlüğüne en önemli yeri veren, onu varlık gerekçesi yapan Augustinus değil Descartes'tir. Çevirenin notu. Sağladığı yeni temelle Descartes, bilgi binasını yeniden kurmaya girişir. Bilgiyi, düşünüyorum, o halde sadece düşünürken varım ilkesine dayandırır. Düşünmeyi bırakırsam kendi varlığım hakkında hiçbir kanıt olmayacaktır. Düşünen bir nesneyim. Bütün yapısı ya da özü, düşünmekte olan ve varlığı için hiçbir yer ya da maddi şey gerektirmeyen bir nesneyim. Böylece tin, ruh, bütünüyle bedenden ayrıdır ve bedenden daha kolay bilinir. Hiçbir beden olmasaydı bile o yine kendisi olacaktı. Descartes daha sonra kendi kendine Cogito'nun neden bu ölçüde açık olduğunu sorar. Besbelli olduğu için karşılığını verir. Genel kural olarak şu ilkeyi benimser. Bizim açık ve seçik olarak kavradığımız her şey belirgin olarak doğrudur. Bununla birlikte Descartes bu şeylerin neler olduğunu bilmenin kimi kez güç olduğunu kabul eder. Düşünce çok geniş bir anlamda kullanılmıştır. Düşünen bir şey, kuşku eden, anlayan, kavrayan, kabul eden, hayırlayan, reddeden, isteyen, hayal eden ve duyan bir şeydir. Böylece duygu, düşlerde görüldüğü gibi bir düşünce biçimidir. Düşünce, zihnin özü olduğundan zihin daima düşünmelidir, uykuda bile. Descartes sonra bizim cisimler hakkındaki bilgimiz sorununu özetler. Örnek olarak bir bal mumu parçası alır. Belirli duyulara açıktır bu bal mumu parçası. Örneğin bal tadı verir, çiçek kokar. Belli bir duyulur renge, hacme ve boyutlara sahiptir. Serttir, soğuktur, yere atılırsa ses verir. Ateşin yanına koyarsanız niteliklerini değiştirir. Fakat bal mumu yine de vardır. Dolayısıyla önceden duyular için ortaya çıkmış olan bal mumunun kendisi değildir. Bal mumunun kendisi uzanım, ezilebilirlik ve eylemden kuruludur. Bunlar zihinde değil hayalle anlaşılır. Bal mumu olan şeyin kendisi duyulur değildir. Çünkü bal mumunun bütün görünüşlerinde aynı derecede içerilmiştir. Dipnot. Bal mumunun kendisi duyu organlarıyla anlaşılmaz. Çevirenin notu. Bal mumunun algılanması bir görü, bir dokunma, bir hayal değil, usun aklın bir teftişidir. Caddede şapkaları, ceketleri gördüğümde insanları görmüş olmaktan daha çok görmüyorum bal mumunu. Zihnimde bulunan yargı gücüyle gözlerimle gördüğümü sandığım şeyi anlarım. Duyular aracılığıyla sağlanan bilgi karmaşıktır ve hayvanlarla paylaşılır. Şimdi bal mumunu o giysilerden sıyırıp onu zihnimde çıplak olarak hayal ediyorum. Bal mumunu duyusal olarak görüşümden, bal mumunun varlığı değil, kendi varlığım çıkar kesin olarak. Dış şeylerin bilgisi zihin aracılığıyla olmalıdır, duyular aracılığıyla değil. Değişik türden düşüncelerin dikkate alınmasına varır bu. Yanlışların en yaygını, Descartes'in dediğine göre, düşüncelerimin dıştaki şeyler gibi olduğunu düşünmektir. İdea sözcüğü, Descartes'in kullandığı biçimiyle duyu algılarını kapsar. Üç tür görünüyor düşünceler. 1- içkin olanlar, 2- yabancı olanlar, dışarıdan gelenler, 3- benim bulduklarım. İdeaların ikinci türünün biz doğallıkla dış nesneler olduğunu varsayarız. Bunu kısmen doğa bize düşünmeyi öğrettiğinden, kısmen de idealar bize istemden bağımsız olarak, yani duyum aracılığıyla geldiği için varsayıyoruz. Böylece yabancı bir şeyin bende benzerinin izini yarattığını varsaymak usçudur, akılcıdır. Fakat bunlar yerinde nedenler midir? Bu bağlamda doğayla öğretilen varlıktan ona inanmaya eğilimim olduğunu erekleyebilirim. Onu doğal ışıkla gördüğümü değil. Doğal ışıkla görülen hayırlanamaz, reddedilemez. Fakat salt bir eğilim doğru olabilir. Dipnot. Eğilimin kendisinin var olduğu doğrudur. Çevirenin notu. Duyusal düşüncelerine gelince bunlar bilinçle denetlenmiş kanıt değildir. Zira düşler içimizden gelirse de keyfi değildir. Duyusal düşüncelerini dışarıdan geldiği varsaydıracak nedenler dolayısıyla tüketici değildir. Dahası aynı dış nesnenin iki ayrı düşüncesi vardır kimi kez. Söz gelimi güneş duyulara bir türlü görünür, gök bilimcilere başka türlü. Bunların her ikisi de güneşin kendisi olamaz. Us, doğrudan doğruya deneyimle öğrendiğimiz güneşin duyular ve gök bilimcilerce algılanana daha az benzediğini gösterir. Dış dünyanın varlığına kuşku katan, kuşkulu kanıtları bir yana bırakmış değildir bu düşünceler. Leibniz daha iyi dile getirmiştir onları. Leibniz'e gelene değin bu önceden Tanrı'nın varlığını kanıtlamakla yapılabilirdi sadece. Tanrı kanıtları. Descartes da Tanrı'nın varlığının kanıtları çok özgün değildir. Daha çok skolastik felsefeden gelmiş Leibniz'in daha iyi dile getirdiği ve Leibniz konusuna değin üzerinde durmayacağımız kanıtlardır onlar. Tanrı'nın varlığı kanıtlanınca gerisi kolay gelir. Tanrı iyi olduğundan Descartes'çe kuşkunun temeli sayılan aldatıcı bir şeytan gibi devinmeyecektir. Şimdi Tanrı bana bedenlere inanmam konusunda öylesine güçlü bir eğilim vermiştir ki ortada hiçbir beden yoksa Tanrı aldatıcı olacaktır. Böylece bedenler vardır. Dahası Tanrı bana yanlışları düzeltme yeteneği de bağışlamıştır. Açık seçik olanın doğru olduğu ilkesini kullandığımda başvurduğum matematiği ve fiziği bilme yeteneği verir. Eğer cisimler hakkındaki doğruluğu zihinle bedenin ortak çalışması sonucu değil, sadece zihinle bilmem gerektiğini anımsarsam, yanlışları düzeltme yeteneği bana matematik ve fiziği bilmemi sağlar. Descartes'in bilgi kuramının bütün skolastik özdeşi türlerini kullanan kurucu yanı, yıkıcı yanından çok daha ilginç. Bir etkinin onun nedeninden asla daha eksiksiz, mükemmel olamayacağı özdeyişi gibi bu husus başlangıçta Descartes'i eleştirenlerce nasılsa gözden kaçırılmış. Bu özdeyişlerin kabulü için hiçbir neden verilmiyor. Oysa onlar kanıtı büyük velvele ile ortaya konan varlıktan kesinlikle daha az açık seçik. Platon'un Theaetetos'u, Sanctus Augustinus ve Sanctus Thomas, Descartes'in düşüncelerinde evetleyici olanın çoğunu zaten içermekte. Kuşkunun önemi. Eleştirsel kuşku yöntemi, Descartes onu yarım yürekle uygulamışsa bile önemli bir felsefi öneme sahip. Bir mantık sorunu olarak onun, sadece kuşku bir yerde duruyorsa olumlu sonuçlar verebileceği belli. Hem mantıksal hem empirik bilgi varsa iki durak vardır. 1. Kuşku edilmez olgular, 2. Kuşku edilmez indirgeme ilkeleri. Descartes'in kuşku edilmez olguları kendi düşünceleri. Düşünceyi olanaklı en geniş anlamıyla kullanıyorum. Düşünüyorum, onun son öncülü. Burada ben sözcüğü gerçekte gereksiz. Descartes son öncülünü düşünceler vardır biçiminde dile getirmeliydi. Ben sözcüğü gramatik olarak yerindedir, fakat bir veriyi tanıtlamaz. Ben düşünen bir nesneyim dendiğinde, skolastikliğin belirlediği deyiler, kategoriler, aygıtı eleştirisiz kullanılmakta. Hiçbir yerde düşüncenin bir düşüneni gerektirdiğini kanıtlamıyor ya da buna gramatik bir anlam dışında inanmamızı sağlayacak neden de verilmiyor. Bununla birlikte ilk empirik kesinlikler olarak dış nesnelerden çok düşüncelere dikkat etme kararı çok önemli ve sonraki felsefe üzerine derin bir etki yapmış. Descartes felsefesinin önemi. Descartes felsefesi iki başka bakımdan da önemlidir. Bunlar şöyle sıralanabilir. 1. Descartes felsefesi, Platon'la başlayan ve büyük nedenlerle Hristiyan felsefesinin geliştirildiği madde ve zihin ikiliğini, dualizmini tamamlamış veya tamamlama noktasına yaklaşmıştır. Descartes'i izleyenlerin bir yana bıraktığı beyindeki kozalaksal bezde olup bitenleri bilmezlikten gelirsek, Descartes sistemi iki koşut fakat bağımsız dünya koyar ortaya. Biri zihin, öteki ise madde dünyası. Onların her biri ötekine başvurmaksızın incelenebilir. Zihnin beden devindirmemesi yeni bir düşünceydi. Golinex'le bağlantılı olarak Descartes'e uzandı. Düşüncelerde beden susuz olduğu zaman zihnin neden üzüntü duyduğu konusunda hatırı sayılır bir tartışma görülür. Buna verilen doğru Descartes'ci karşılık, zihinle bedenin iki saat gibi olduğu ve birinin susuzluğu göstermesi durumunda ötekinin üzüntüyü çalması biçimindeydi. Bununla birlikte dinsel görüş açısından bu kuramın ciddi bir sakıncası vardı. Bu beni Descartes'çılığın yukarıda işaret ettiğim ikinci özelliğine getirir. 2. materyal dünya kuramında Descartes'çılık bütünüyle belirginciydi, deterministti. Ölü maddeler denli yaşayan organizmalarda fizik yasalarıyla yönetilirdi. Aristotelesçi felsefede olduğu gibi organizmaların büyümesi ve hayvanların eylemini açıklamak için tin ya da eteleşyaya başvurma gereği yoktu. Descartes'in bunun küçük bir ayrılığını, istisnasını kabul etmiştir. İstemle, hayvan canlarının eyleminin miktarı olmasa da yönü değiştirilebilir. Bununla birlikte bu ayrıl, Descartes sisteminin tinine karşıydı ve mekanik yasalarına karşıt bir görüntüye büründü. Dolayısıyla bir yana bırakıldı. Sonuç, maddenin bütün devinilerinin fiziksel yasalarla belirlendiği, koşutluk nedeniyle zihinsel olanların da eş ölçüde belirgin olduğunun kabul edilmesi. Buradan Descartes'çıların özgür istem konusunda güçlüğe uğradığı çıkar. Descartes bilimine, onun bilgi kuramından daha çok dikkat edenler için hayvanların özce otomat oldukları kuramına uzanmak güç değildi. Aynı şey niye insan hakkında söylenmesin ve sistem tutarlı bir materyalizme dönüştürülerek sadeleştirilmesin? 17. yüzyılda atılan adım işte bu yoldaydı. Descartes, çağdaş bilimden öğrendikleriyle Lovelace Jesuit Koleji'nde öğretilen skolastiklik arasındaki ikiciliği çözememiştir bir türlü. Bu, onun tutarsızlıklara fakat eksiksiz mantıksal bir filozofun sahip olacağından daha engin verimli düşüncelere götürmüştür. 10. konu, Spinoza. Spinoza, 1634-1677. Büyük filozofların en soylusu ve en sevimlisidir. Zeka yönünden aşılmış, ahlak sistemi yönünden aşılmamıştır. Doğal bir sonuç olarak yaşadığı sırada ve ölümünden 100 yıl sonrasına değin korkunç kötü bir kişi olarak tanıtılmıştır. Bir Yahudi olarak dünyaya gelmiş olan Spinoza'yı Yahudiler aforoz etmiş, Hristiyanlarsa ondan iğrenmişlerdir. Spinoza'nın bütün felsefesi, Tanrı düşüncesinin egemenliği altındaysa da Sünnilerin kendisini Tanrı tanımazlıkla suçlamasından kurtulamamıştır. Spinoza'ya çok şey borçlu olan Leibniz, bu borcunu saklamış ve onu öven bir sözcük söylemekten bile kaçınmıştır. Leibniz daha da ileri giderek bu itizalci Yahudi ile kişisel tanışıklığının uzanımı hakkında yalan söylemiştir. Spinoza'nın yaşantısı çok basitti. Ailesi Hollanda'ya, İspanya belki de Portekiz'den gelmişti. Engizisyon işkencesinden kaçarak Yahudi terbiyesiyle yetiştirilen Spinoza, Sünni bir Yahudi kalamamış ve kuşkularını gözlemesi için yılda 1000 florin rüşvet önerisiyle karşılaşmıştı. Rüşveti kasteden bir komployla karşılaştı. Suikast başarısızlığa uğrayınca Deuteronomium'daki eski antta Musa yasasının bütünüyle ortaya konduğu ilk 5 kitabın 5.'sidir. Elisa'nın çocukları için dilediği ve çocuklarının ayılarca parçalanmasına yol açan ilenmelerle ilendi, lanetlerle lanetlendi. Fakat Spinoza'ya hiçbir ayı saldırmadı ne hikmetse. Filozof önce Amsterdam'da, sonra Lahey'de, Den Haag, mercekleri parlatarak erinçli, huzurlu bir yaşam sürdü. Az ve basit şeylerle yetiniyor, paraya ender görülecek bir aldırmazlık gösteriyordu. Spinoza, kendisini tanımayan birkaç kişi yönünden ilkeleri kabul edilmemişse bile sevilmiştir. Hollanda hükümeti alışılmış liberalizmiyle Spinoza'nın tanrı bilimsel, teolojik konulardaki kanıtlarını hoş görmüştü. Fakat bir ara Spinoza, Orange hanedanına karşı De Witt'ten yana çıktığı için siyasal açıdan kötü durumda kalmıştı. 43 yaşında veremden öldü. Onun ölümünden sonra yayınlanan Etikası belli başlı yapıtıdır. Etikayı gözden geçirmeden onun Tractatus Theologico, Politicus, din bilimsel siyasal deneme ve Tractatus Politicus, siyasal deneme adlı yapıtlarını gözden geçirmeliyiz. Önceki yapıt İncil eleştirisiyle siyasal kuramın garip bir bileşimi, ikincisi ise sadece siyasal kuramdır. Spinoza İncil eleştirisinde eski antın, ahde atiğin, değişik kitaplarına, geleneğin verdiği tarihten çok daha sonraki tarihleri yükleyerek modern görüşleri önceler. Kutsal yazıların özgün tanrı bilimle uyuşkun biçimde yorumlanabileceğini göstermeye çalışır. Spinoza'nın siyasal kuramı daha çok Hobbes'tan türemiştir. Oysa ikisi arasında büyük bir mizaç farkı vardı. Spinoza, doğal durumda doğru ya da yanlış bulunmadığını, doğrunun ancak bir yasaya uymamakla ortaya çıktığını savunur. Hükümdarların yanlış iş yapmayacağı ve kilisenin bütünüyle devlete bağlı olması gerektiği konusunda Hobbes'la bütünüyle uyuşur. Her türlü başkaldırmaya karşı durur. Kötü hükümete yönelmiş bile olsa. İngiltere'deki kargaşalıkları otoriteye direnmenin kötü sonucu olarak göstermiştir. Fakat Spinoza, demokrasinin en doğal hükümet biçimi olduğunu ve uyrukların bütün haklarını hükümdara feda etmemelerini söyleyerek Hobbes'tan ayrılır. Özellikle düşünce özgürlüğünü önemli sayar. Dinsel sorunların kiliseden çok devlet yönünden karara bağlanması gerektiği kanısıyla düşünce özgürlüğünü nasıl bağdaştırdığını tam bilmiyorum. Hollanda'da devlet kiliseden çok daha önemliydi, hoşgörülüydü. Etika. Spinoza'nın etikası metafizikle başlar, sonra tutkuların ve istemin psikolojisine geçer. Sonunda daha önce anlatılan metafizik ve psikolojiye dayalı bir ahlak sistemi koyar ortaya. Metafizik, Descartes metafiziğinin değiştirilmiş, ıslah edilmiş biçimidir. Psikoloji Hobbes'u anımsatır, fakat ahlak sistem özgündür ve Betty'in kitabın en değerli yanıdır. Spinoza'nın Descartes'le ilişkisi kimi bakımdan Plotinus'un Platon'a olan ilişkisine benzemez. Çok yönlü adamdı Descartes. Entelektüel meraklarla doluydu. Fakat ahlaka sarılmamıştı pek. Spinoza, Sünni inancı desteklemek üzere pek çok kanıt bulmuşsa da Carneades'in Platon'u kullanması gibi kuşkucular yönünden de kullanılabilecek kanıtlardı onlar. Descartes'tan ve Descartes çağdaşlarından materyalist ve belirginci determinist fizik görüşünü almış ve bu çerçeve içinde iyiye adanan bir yaşantı ve saygı bulmaya çalışmıştı. Çabası görkemliydi. O çabayı başarılı saymayanlarda bile hayranlık uyandırmıştı. Spinoza'nın metafizik sistemi Parmenides'le başlayan türdendi. Buna göre sadece bir töz, tanrı ya da doğa vardı. Sonlu olan hiçbir şey kendi kendini sürdüremezdi. Descartes üç töz kabul etmişti. Tanrı, zihin ve madde. Onun için bile tanrının bir anlamda zihin ve maddeden daha tözsel olduğu doğrudur. Zihin ve maddeyi tanrı yarattığından eğer isterse onları mahvedebilirdi de. Fakat tanrının kadiri mutlaklığı dışında zihin ve madde iki bağımsız tözdü ve sırasıyla düşüncenin ve uzanımın yükleme olarak tanımlanmıştı. Spinoza'da böyle bir şey yoktu. Onun için duygu ve düşünce Tanrı'nın yüklemleriydi. Tanrı aynı zamanda sonsuz başka yüklemleri de sahipti. Çünkü o her bakımdan sonsuz olmalıydı. Ancak öbür yüklemler bizce bilinmezdi. Bireyle tinler, ruhlar ve ayrı madde parçaları Spinoza için sıfatsaldır. Onlar şeyler değil, sadece tanrısal varlığın görünüşleridir. Hristiyanların inandığı biçimde kişisel ölümsüzlük yoktur. Bireysel olmayan ve Tanrı ile gittikçe daha çok kaynaşma durumunda ortaya çıkan bir ölümsüzlük vardır. Fiziksel ya da mantıksal sonlu nedenler sınırlarıyla yani ne olmadıklarıyla tanınır. Her türlü belirleme, hayırlama, reddetme yoluyla olur. Bütünüyle olumlu tek bir varlık olabilir sadece. O varlık da mutlak olarak sonsuz olmalıdır. Bu bakımdan Spinoza eksiksiz ve katıksız bir tüm tanrıcılığa, panteizme yönelmişti. Özgür istem. Spinoza'ya göre her şey mutlak mantıksal bir zorunlulukla yönetilir. Zihinsel alanda özgür istem, fiziksel dünyada şans diye bir şey yoktur. Olup biten her şey Tanrı'nın sırrına varılmaz yapısının bir görünüşüdür. Olayların oldukları biçimden başka türlü olması mantıksal yönden olanaksızdır.